Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 30-1401, Hicri Gameri 21 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 21 Temmuz 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Düzenli Yaşam isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye ordusunun bu ülkenin Türk sınırlarına hakim olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Reisi, İran'ın diplomatik siyasetinin meyvesini vermeye başladığını bildirdi. İran Merkez Bankası Başkanı Salih Abadi, döviz piyasasını euro ve dolar belirlemeyecek dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın hedeflerini ilerletmek için kimseden izin almayacağını söyledi. Irak Başbakanı Kazım'ı Türk saldırganlarına karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz derken, Türkiye Doğu Kuva'ya yapılan saldırı terör eylemidir dedi. Türkiye Savunma Bakanı Akar, F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bazı ülkelerin endişe kaynaklarını giderilmesi gerektiğini ifade ederek, Suriye ordusunun bu ülkenin tüm sınırlarına hakim olması ve Suriye ulusal egemenliğine de saygı duyulması gerekiyor, dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, geleceğin Suriye halkının lehine olacağından eminim ve Suriye halkının sabrıyla direnişi bu ülkeyle bölgenin geleceğinin açık olmasına sebep olacak. İslam İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi Amerikalıların Suriye'den çekilmesi gerekiyor. Amerika'nın Fırat'ın doğusundan ve bölgenin tamamından çekilmesi, Batı Asya bölgesindeki krizlerin temel ve köklü biçimde çözülmesinin yolunu açar diye konuştu. Bazı ülkelerin endişelerinin giderilmesi gerektiğini altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye ordusunun bu ülkenin tüm sınırlarına hakim olması ve Suriye ulusal egemenliğine de saygı duyulması gerekiyor. Bu hususların dikkate alınması birçok tehlikeyi beraberinde getirir ifadesini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı Miktat da Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın Cumhurbaşkanı Reisi'ye selamlarını ileterek Suriye'nin mevcut siyasi ve güvenlik durumu hakkında bilgi verdi. Ülkesinin sorun ve sıkıntıların giderilmesi için gerekli iradeye sahip olduğunu vurgulayan Miktat, bu amaçlara ulaşmak adına çeşitli siyasi ve diplomatik girişimleri devreye sokuyoruz ifadesine yer verdi. Astana süreci toplantısının İran'da yapılmasından ve bu toplantının kazanımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Miktat, Cumhurbaşkanı Reisi ile İslam İnkılabı rehberinin görüşleri Tahran-Şam ittifakının göstergesidir diye ekledi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkenin diplomatik sisteminin yeni hareketinin verimliliğinden ve ülkenin komşularıyla ticari ilişkilerinin seviyesindeki eşi görülmemiş iyileşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Reisi, Astana sürecine garantör olan ülkelerin liderleriyle yaptığı müzakereleri ve bu doğrultuda Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları yaptıkları görüşme işaretle şöyle dedi. Hükümetimizin başlattığı İran diplomasisinde komşuluk siyasetini güçlendirme alanındaki hamle sonuç vermektedir. Reisi ikili görüşmelerde Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları ülkemizle yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda ısrar ettiler. Bu da ilgili kurumların titiz takibini gerektiriyor ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran'dan Reş-Astara demiryolu hattının tamamlanması talebine değinen reisi bu projenin bir an önce tamamlanmasına öncelik vereceklerini söyledi. Astana sürecinin garantör ülkelerinin 7. toplantısı Tahran tarafından İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleşti.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Türkiye'nin İranlı kadın sporcuların Türkiye'deki kulüplere üyeliği konusunda istekli ve hazır olduğunu duyurdu. İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi dün Bakanlar Kurulu kulisinde basına yaptığı açıklamada Türkiye kış sporları ve kullanılabilecek aktiviteler açısından iyi kapasiteye sahip dedi. İran'ın Türkiye'deki İslam ülkelerinin oyunlarına katılımıyla ilgili olarak Seccadi, İran önemli bir kısmı kadın olmak üzere 480'den fazla kişiden oluşan en büyük spor kervanlarından birini Türkiye'ye gönderecek dedi. İran Spor ve Gençlik Bakanı Tahran'da Türkiye Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmesine de işaretle, görüşmede rally ve motosikletin yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol gibi spor takımları arasında yarışmaların düzenlenmesi gibi konuların ele alındığını söyledi. Bu görüşmede Türkiye Spor Bakanı da İran'a büyük ilgi duyduğunu ve iki ülke arasında spor ve gençlik alanlarındaki geniş işbirliği kapasitelerini ifade ederek bir kez daha İran Spor ve Gençlik Bakanı'nı Türkiye'de yapılacak İslam ülkelerinin yarışmalarına katılması için davet etti.
İran Merkez Bankası Başkanı ruble para biriminin iç piyasaya girdiğini duyurarak bununla birlikte işlem hacmi giderek artacak ve sadece dolar ve euro piyasayı belirleyici olmayacak dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Khamenei, Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindeki yedi kabulünde yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerinde dolar yerine milli para birimlerinin kullanılması siyasetini teyit etmiş, dolar kademeli olarak küresel işlemlerin dışına çıkmalı ve bu kademeli olarak mümkün demişti. Bu bağlamda İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi dün İran Bakanlar Kurulu toplantısı kulisinde basına yaptığı açıklamada plana göre bundan böyle ruble ülkenin döviz piyasasına girecek ve varlık bulacaktır dedi. Salih Abadi, artık euro ve dolar para birimleri belirleyici olmayacak ifadesini kullandı.
Birinci Bölgesel Birlik Zirvesi'ne katılanlar son yayınladıkları bildiride İslam ümmetinin sorunlarının başında Filistin meselesinin geldiğini ve Siyonist rejiminin İslam dünyasındaki krizlerin ana nedeni olduğunu söyledi. İran'ın Kürdistan eyaletinin merkezi Senandec'de İslam milletinin birliği, ırkların ve mezheplerin birlikte yaşamasının sembolü Kürdistan başlıklı toplantı düzenlendi. Bu zirvenin kapanış bildirisinde İslam dünyasının şu anda karşı karşıya olduğu en büyük krizlerin bölünme, İslam ülkelerinin parçalanması ve hükümetler arasındaki güven eksikliği olduğu ifade edildi. Bu bildiride İslam dünyasının mevcut krizleriyle baş etmenin tek yolunun direniş, entelektüel, kültürel, ekonomik, siyasi ve askeri istikrar olduğuna yer verildi. Bu bildiri bazı İslam ülkelerini saran şiddetli ve dehşet verici terör olgusunun aynı Siyonist terörizmin ve nihai amacı İslam dünyasının haritasını yeniden çizdikten sonra Müslümanlar üzerinde hakimiyet kurmak olan Amerikan komplosunun bir devamı olduğu vurgulandı. Katılımcılar ayrıca Suriye, Yemen, Irak ve Afganistan başta olmak üzere bazı İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çekerek bu ülkelerin parçalanmaması ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi ve çalışmaların iki katına çıkarılması çağrısında bulundular.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın nükleer kazanımlarına atıfta bulunarak İran'ın hedeflerini ilerletme için kimseden izin almayacağını söyledi. Muhammed İslami, ülkenin nükleer endüstrisinin üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda İran Atom Enerjisi Kurumu'nun faaliyet ve eylemlerinin çok akıllıca ve dikkatli bir şekilde seçildiğini ve batılı ülkelerin literatüründe İran'ın önünde bir değişikliğe neden olduğunu belirtti. İslami nükleer tartışmada Batılıların İran'ı azami baskıyla yok edebileceklerini düşündüklerini ve bu amaca ulaşmak için ilerlemeyi engellemek amacıyla bir dizi suçlama ve itirazla karşılaştıklarını ama İran'ın kendi doğru bildiği yolda yürümeye devam edeceğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın gözetleme kameralarına yönelik muamelesinin İslam Cumhuriyeti aleyhindeki tartışmaların ve gürültülerin tamamen farklılıklaşmasına neden olduğunu çünkü nükleer anlaşma kameralarının sonsuza kadar kullanılabilir olacağını düşündükleri bir araç olarak ellerinden alındığını sözlerine ekledi.
İran'da Arjantin Büyükelçiliği'nin geçici maslahat güzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu ülke hükümetine yönelik güçlü itirazları iletildi. 5 İran uyruklunun Arjantin'deki Venezuela kargo uçağının mürettebatından ayrılmasına kısıtlama getirmesinin ardından Tahran'daki Arjantin Büyükelçiliği'nin geçici maslahat güzarı İran Dışişleri'ne çağrıldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi Arjantin hükümetine iletildi. Bu çağrıda Arjantinli diplomata suçlamaların asılsız olduğu ve Arjantinli hakimin uçağın ve İran uyrukluların durumunu soruşturmak için yürüttüğü uzun süreli soruşturma sürecinin kabul edilemez olduğu bildirilirken Venezuela uçağının ve İran uyrukluların durumunun uluslararası kanunlar ve sözleşmeler çerçevesinde tamamen yasal olduğu kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Dairesi Başkanı bazı Siyonist medya haberlerini işaret ederek Siyonistlerin İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran vatandaşlarına düşmanlığını gösteren bazı temelsiz suçlamalarına dikkat çekti ve bu eylemin devamına karşı uyarıda bulundu. İranlı yetkili İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin görevleri çerçevesinde İranlıların temel haklarını ve özgürlüklerini savunmaya kararlı olduğunu belirtti.
Irak Bakanlar Kurulu bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik mükerrer saldırılarına ilişkin eksiksiz bir dosya hazırlamasını ve Bağdat'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye yönelik acil şikayetine dayanak oluşturması gereken dava açmasını istedi. Irak Bakanlar Kurulu dün akşam Uluslar Güvenlik gündemiyle olağanüstü toplantı düzenledi. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarını özellikle çarşamba günü Duhok ili Zaho'da bir turistik yere yapılan kanlı saldırı şiddetle kınadı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazim'in başkanlığa düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapan Irak Başbakanlık Ofisi'ne göre Irak Dışişleri'ne yapılan açıklamada Irak hükümeti turistik bölgeye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu Irak topraklarının egemenliğinin ihlalidir denildi. Açıklamada saldırının egemenlik ihlali olmasının yanı sıra sivil vatandaşların huzur ve istikrarının da açık bir şekilde alınması olduğu vurgulandı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Türkiye'nin Duhok'ta düzenlediği bombardımanı kınıyoruz derken Irak Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi Duhok'taki bombardımanın soruşturması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.
Türkiye ordusunun Irak'ın Kürt bölgesine yönelik saldırısına tepki gösteren Irak Başbakanı, ülkenin Türk saldırganlığına karşılık verme hakkının tam olarak saklı olduğunu vurguladı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı Duhok bölgesine düzenlenen roket saldırısında birçok sivilin öldüğünü söyleyerek Türkiye'yi suçladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ise saldırının terör örgütü kaynaklı olduğu yazılarak Türkiye'ye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adım atmaya hazırdır dendi. Reuters'ın Irak Devlet Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Türkiye sınırındaki Zahul kentinde bulunan bir turistik tesise ağır havan topu saldırısı düzenlendiği ve 8 turistin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Irak Başbakanı El-Kazimi de yazılı açıklamasında Türkiye'yi kınayarak Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.
Öte yandan Irak Sadr Hareketleri lideri Mukteda Sadr, Zaho'daki saldırıyı kınayarak Irak'ın saldırıyı kınamanın ötesinde adım atmasını istedi. Türkiye'nin Irak'ın karşılık vermeyeceğini düşünerek saldırılarını arttırdığını kaydeden Sadr, Irak'ın Türkiye'ye yönelik atması gereken adımları şöyle sıraladı. Türkiye ile diplomatik temsili azaltmak, Irak ile Türkiye arasındaki uçuşları askıya alıp sınır kapılarını kapatmak, hızlı bir şekilde Birleşmiş Milletler'e resmi şikayette bulunmak, Türkiye ile güvenlik anlaşmasını askıya almak. Sadr, Türkiye'nin Irak hükümetine izin vermeden ve sınırındaki tehditler karşısında Bağdat ile koordinasyon içerisinde hareket edeceğine dair taahhüt vermediği sürece bu şartların uygulanması gerektiğini söyledi.
Irak'ta Milli Hikmet Hareketi lideri Türkiye'nin Nuhuk ilindeki bir turizm merkezine yönelik saldırısına tepki gösterdi ve Bağdat'tan Türkiye'nin saldırılarına cevap vermesini istedi. İsna'ya göre Seyit Ambar Hekim yayınladığı bir mesajda Türkiye'nin Nuhuk ilindeki bir turizm merkezinin saldırısını şiddetle kınadı.
Irak'ta bir grup Türk ordusunun Duhuk ilindeki askeri noktalarının çok sayıda İHA ile hedef alındığını duyurdu. El Alem Haber kanalına göre Irak medyası çarşamba akşamı Kuzey Irak'ta bulunan Duhuk ilindeki Türk askeri üslerine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Sabir News Telegram kanalı verdiği haberde iki takım sabit kanatlı intihar dronları Kamikaze'nin Irak'ta Türkiye'nin işgalindeki üslerden birine doğru uçtuğunu ve üssü vurduğunu yazdı. Dakikalar sonra ise Ashabul Kehf olarak bilinen Iraklı grup, Türk ordusunun Duhuk ilindeki askeri noktalarını ve El İmadiye bölgesindeki Bamerne üssünü hedef aldıklarını açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı çarşamba gecesi yaptığı açıklamada Irak'ın Duhuk kentinde düzenlenen saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bu saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Duhuk'taki saldırıya ilişkin Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, gerçek faillerin açığa çıkarması için bir işbirliği yapmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Yunanistan'ın Türkiye'ye F-16 satılmamasına yönelik faaliyetleriyle Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na Türkiye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, tedarikle ilgili sürecin sürdüğünü belirtti. Yunanistan'ın konuyu uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara getirdiğini belirten Akar, Yunanistan, Türkiye ve Amerika askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor ifadesini kullandı.
Amerikan Merkez Bankası Fed'in sıkılaşma politikası kararının ardından dolar 2022'nin Ocak ayından bu yana 18 ülkenin para birimi karşısında değer kazandı. Hindistan, Endonezya, Arjantin, Şili gibi ülkelerin para birimlerinin olduğu listede en çok değer kaybeden birim ise TL oldu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in sıkılaşma döngüsü küresel piyasalarda risk iştahını baskılarken güvenli liman alımlarıyla dolar yıl içinde birçok para birimine karşı değer kazandı. 18 ülkenin para birimi dolar karşısında kayıplar yaşarken en az kayıp Endonezya rupisinde, en fazla kayıp ise Türk lirasında yaşandı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 1141 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 18 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.
İşgal güçleri bugün işgal altındaki Kudüs'ün dün işgal altındaki güçler Kudüs'ün doğusunda bulunan Şafhat mülteci kampına geniş çaplı bir baskın ve gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.
Ve son haberimiz, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası bu haftada devam ederken İspanya ve Portekiz'de 1027 kişinin öldüğü açıklandı. İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti. Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü verilerine göre ülkede sıcaklık yangın riski yüksek seviyede seyrediyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın bilimsel olimpiyatlardaki başarıları etrafında. İran Biyoloji Olimpiyat Takımı 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında 4 altınla dünya birincisi oldu. 4 kişilik İran takımının hepsi altın madalya kazandı. İran Biyoloji Olimpiyat Bilimsel Komitesi Başkanı da bu dönemde Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları Komitesi'nin asli üyelerinden biri olarak seçildi. Bunun yanı sıra İran Kimya Takımı da 2 altın ve 2 gümüş kazandı. Biyoloji olimpiyatlarındaki bu sonuçlar İran'ın bu tür olimpiyatlardaki en iyi sonucu sayılır. Bu olimpiyatlar Ermenistan'ın ev sahipliğinde 65 ülkenin katılımıyla düzenlendi. Ayrıca İran'ın fizik ve kimya olimpiyat takımları da bu yarışmalarda önemli başarılar elde etti. Daha önce de İran matematik olimpiyatlarında 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanmıştı. Bilime önem vermek İran İslam İnkılabı'nın en önemli özelliklerinden biridir. Bu ilgi uluslararası geçerliliğe sahip belgelere göre İran'ın dünyadaki 206 ülke arasında bilimsel sıralamasının 20'nin altında olduğu ve İran'daki bilimsel büyüme hızının dünya ortalamasının 11 katı olduğu bir sırada gösterilmektedir. İslam İnkılabı rehberi İslam İnkılabı'nın ikinci adımı başlıklı bildirisinde bu konuya ilişkin açıklamasında devrimden önce İran'ın bilim ve teknoloji üretiminde neredeyse sıfır olduğunu belirterek İslam İnkılabı'nın ülkenin sahadaki tahrik gücü haline geldiğini, bilim ve teknoloji devrimi yol açtığını vurgulamaktadır. Ayrıca bu bildiride bilim alanında iki önemli noktaya dikkat çekilmektedir. İlk nokta şu ki, ülkenin en önemli umut veren kapasitesi derin ve sahip bir inanç ve dindarlık temeline sahip yetenekli ve verimli insan gücüdür. Ve ikinci nokta, gençliğe ilim ve irfan alanında tavsiyelerde bulunmak ve ilmin yolunu devam ettirmelerine vurgu yapılmasıdır. Bu hususta İslam İnkılabı rehberi şu ifadeyi kullanmaktadır. İlim bir memleketin şeref ve kudretinin en bariz aracıdır. Bilginin diğer yüzü yetenektir.
Bu açıklamalar İran İslam devrim lideri gözünde bilimin ve bilginin önemini göstermektedir. Herhangi bir alandaki bilgi ülkenin ilerlemesinin temelini oluşturur. Batı'nın dünyada ilerlemesine sebep olan da ilim ve bilim ve bilgi elde etmesi olmuştur. Bilgi, sorunları çözme ve düşmanların komplolarını etkisiz hale getirme zeminini ve imkanını sağlar. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin küresel statüsünü iyileştirme zemini de bu sayede oluşturulur. Nitekim nükleer teknoloji, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer bilgiyi edindiği için düşmanlarını tüm komplolarına rağmen nükleer çıkarlarını savunmasına neden olan bilginin öneminin açık bir örneğidir. Bir diğer önemli nokta ise ülke gençliğinin dünya arenasındaki bilimsel başarısının ülkenin geleceğini karartmaya çalışan düşmanların psikolojik operasyonlarını yenilgiye uğratması ve bu komploları başarısız kılmasıdır. Küresel düzeyde bilimsel başarılar İran İslam devriminin ikinci adımdaki umut verici kapasiteler arasında yer alıyor. Aynı zamanda ülkenin sosyal ve bilimsel sermayesi, bilim alanında bile uygulanan acımasız kısıtlamalara ve yaptırımlara rağmen dünyaya kendini gösteriyor. Hicri Şems'e 1401 yılı sloganında da İslam İnkılabı rehberi iki önemli konu olan üretim ve istihdama ek olarak önem sahibi bilgi temelli kavramından bahsediyor ve bu da ekonomide dahil olmak üzere işlerin bilimselleştirilmesine olan ilgisini gösteriyor. Şüphesiz bugün devlet adamlarının en önemli görevlerinden biri, İran toplumunda var olan bilimsel insani kapasiteleri, özellikle zalim yaptırımlar alanında düşmanların İran'a yönelik komplolarını alt etmeyi mümkün kılacak şekilde kullanmaktır. İranlı gençlerin bilim alanındaki dünyada sıralamaya girmesi ve dünya ortalamasının 11 katı olan bilimsel büyüme oranı da İran'da bilgiye dayalı işlerin mümkün olduğunu ve devrimin ikinci adımında sürekli ilerlemenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu kanıtlıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya ve Amerika'nın Ermenistan'la güvenlik ilişkileri etrafında. Amerikan İstihbarat ve Casusluk Teşkilatı, gerçekte terör teşkilatı olan CIA'nin başkanı William Burns'un, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gizli ve önceden planlanmamış ziyaretinin ardından bu kez de Rus istihbarat yetkileri Erivan hükümet yetkilileriyle görüşmelere başladı. Bu kapsamda William Burns'un Erivan ziyareti sona erdikten sonra Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narishkin Erivan'ı ziyaret ederek bu ülkenin başkentinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesi dikkat çekti. Rus İstihbarat Teşkilatı yetkilisinin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı görüşmede her iki taraf ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı. Erivan hükümeti, Amerikan Casusluk Teşkilatı Başkanı'nın görüşmeleriyle ilgili haberleri kamuoyuna açıklamamasına rağmen Rus Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın Erivan'daki ziyareti Ermeni medyası tarafından bolca yer buldu. Bu kapsamda Reuters haber ajansı bir haberde şunları duyurdu. Sergey Narishkin, Nikol Paşinyan'la görüşmesi Ermenistan'ın başkentinde ve Ermenistan Başbakanı'nın birkaç gün önce Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı ile görüştüğü odada gerçekleşti. Reuters haber ajansının haberinde Erivan hükümetinin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin fotoğrafları yayınladığı belirtildi. Bu bağlamda Rusya Sputnik Haber Ajansı da bir haberde Sergey Narishkin'in Erivan ziyaretinin Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın Erivan'ın ziyaretiyle ilgisi olmadığını belirtti. Buna rağmen Amerikalı ve Rus güvenlik ve istihbarat yetkililerinin son zamanlarda Erivan'a yaptığı ziyaretler önemli mesajlar içeriyor. Geçen ay Rusya Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Minsk Arabuluculuk Grubu'nun ortadan kaldırmasına vurgu yaptı. Aynı zamanda amaçlarını ilerletmek için Minsk grubunu kullanan Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Rusya'nın bu konumundan duyduğu rahatsızlığı ve kaygıyı dile getirdi.
Aynı zamanda Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Güney Kafkasya'da güvenlik anlaşmalarını garanti altına almak için yeni bir format olarak 3+3 güvenlik düzenlemesini uygulamaya çalışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez önerdiği bu formata göre Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'ın aralarında bulunduğu Güney Kafkasya'nın 3 ülkesi, İran'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın yardım ve güvenceleriyle Karabağ barış sürecini sürdürecektir. Şimdiye kadar Erivan hükümetinin yetkilileri bu bağlamda olumlu resmi pozisyonlar ortaya koymadı. Ermenistan hükümeti Türkiye'nin Güney Kafkasya'da Rusya ile işbirliği yapmasından son derece endişeli. Karabağ barış görüşmelerinin süreci netlik kazanırken bölge medyasında bu endişeler dile getirilmektedir. Bu nedenle Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı'nın ve ardından Rus Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın Erivan'a yaptığı ziyaretin Karabağ barış görüşmeleri süreciyle ilgili olduğu görülüyor. Bu bağlamda dikkate alınması gereken nokta, William Bronson Ermenistan ziyareti sonrasında Karabağ sorununun çözüm sürecine ilişkin Erivan hükümetinin tutumunun değişmesidir. Erivan hükümetinin daha önce Karabağ bölgesi ve bazı çevre bölgelerinin askeri tahliyesini kabul etmediği bir durumda, şimdi Karabağ'dan askerlerini çekilmesinden bahsediyor. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, geçtiğimiz salı günü Armen Press haber ajansına verdiği demeçte şunları kaydetti. Karabağ bölgesinde hiçbir Ermeni askeri gücü bulunmayacak ve 2 ay içinde ülkeye dönecekler. Ermenistan Milli Güvenlik Kurulu Sekreterinin açıklamasının bu bölümünü bölgesel ve dünya güçlerinden garanti almak için yapıldığı açıktır. Ermeni makamları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin katılımıyla Dağlık Karabağ bölgesi için kendi kaderini tayin hakkı referandumunun gerektiği gibi yürütülemeyeceğinden endişe duyuyor. Görünen o ki Bakü hükümeti Azeri mültecileri Karabağ bölgesine nakletmek için nüfus dengesini Azerbaycan Cumhuriyeti lehine değiştirmeye çalışıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 1401 Hicri Kameri 21 Zilhicce 1443 ve Miladi 21 Temmuz 2022 Perşembe. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 31.331'de Tahran ve İran'ın diğer kentlerinde geniş protesto gösterileri düzenlendi. Doktor Musaddık'ın başbakanlıktan istifa etmesi ve Kavamı Sultanı'nın başbakanlık fermanının Şah tarafından yayınlanmasından sonra Ayetullah Kaşani bir bildiri yayınladı. Bu bildiride Kavamı Sultanı'nın başbakanlık fermanının yayınlanmasına şiddetle itiraz edildi. Ayetullah Kaşani söz konusu bildirisinde halktan müstebit Şah rejimine karşı mücadeleye başlamasını istedi. Böylece 30 tir kıyamı başlamış oldu. Halkın katıldığı protesto gösterileri Şah rejimince kana bulandıysa da despot Şah rejimi geri adım atmak zorunda kaldı ve Doktor Musaddık'ın başbakanlık fermanını yayınladı. Doktor Musaddık ikinci kez iktidara geçti ancak 13 aydan fazla dayanamadı ve nihayet Amerika'nın Hicri Şemsi 28 Mart'ta tarihinde gerçekleştirdiği askeri darbe neticesinde iktidardan düştü. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 31.357'de ünlü vaiz ve hatip Hüccetül İslam Şeyh Ahmet Kafi vefat etti. Hicri Şemsi 1 Hordat 1315'te Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Ahmet Kafi, minberde vaaz vermeye büyük şevki olmasından dolayı halka vaaz vermeye başladı. Bu ünlü hatip, Cuma gecelerinde İmam Rıza Aleyhisselam ziyaretçiler için büyük şevkle komel duası okur ve manevi bir ortam yaratırdı. 16 yaşında İslami bilimlerde eğitimini sürdürmek için Kutsal Necef-i Şerif kentine gitti ve kendi dönemindeki alimlerden olan Ayetullah Hoyi ve Ayetullah Medeni gibi alimlerden feyizler aldı. ...32 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Zilhicce 1211'de İran'da Kacar Hanedanı'nın birinci şahı ve kurucusu Ağa Muhammed Han Kacar katledildi. ...114 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Zilhicce 1329'da Necip Eşref Dini İlimler Havzası'nın ünlü üstadı Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani vefat etti. Hicri Kameri 1255'te Meşhed kentinde dünyaya gelen Horasani 12 yaşında Meşhed Dini İlimler Havzası'na girdi. Tahran'da Molla Hadi Sebzivari'nin ders sınıflarına katılan Horasani nihayet Necef Eşref'te Mirza-i Şirazi'den feyizler aldı. Ahund Horasani İran'da Meşrut'a hareketi savunucularından biriydi. Yıl önce bugün 21 Temmuz 1898'de Amerikalı ünlü yazar Ernest Hemingway dünyaya geldi. Çocukken edebiyata büyük ilgi duymaya başlayan Hemingway o dönemden sonra edebi makaleler ve hikayeler yazmaya başladı. Bugün 21 Temmuz 1954'te Fransa ile Vietnam arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla Fransa'nın Hindistan ve Çin'deki sömürgeciliği sona erdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vakaları %40 arttı.
Karar.
İmamoğlu. Ayrıştırıcı göz İstanbul'a zarar veriyor.
Yeni Asya.
İnsani geçim ücreti 6.900 TL oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Beki 19 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde Yeni AK Parti düzeninin iflas ilanları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İlk ilan yine açık sözlülüğüyle meşhur Bakan Nebati'den geldi. Saklamadan olduğu gibi ve gururla duyurdu. Meğer 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken 2021'de 4,3 milyon ailemize ulaşılmış. Kırılma noktası ise Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz 2018 bütün yetkilerin tek elde toplandığı hızlı karar alma sistemi fakiri daha da fakirleştirmeye başladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Onu da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından biliyoruz. 2019'da devletten düzenli yardımla ayakta duran hane sayısını 2,5 milyondan fazla diye vermişti. 3 yılda bakın nereye geldi. Bu sayının 2021'de katlanarak 4 milyon haneye geçtiği, soğukta ve karanlıkta aç, milaç kalmamak için devlet desteği alanlardan çıkarılabiliyordu. Ama Bakan Nebati sağ olsun dolaylı hesaplamalara gerek bırakmadı. Enflasyonla büyümenin bir siyasi tercih olduğunu da ondan duymuştuk. Yoksa NAS emrettiği için faiz düşürülüp enflasyon yükseltildi sanmaya devam edecektik. Fakirleştiren büyüme modelini iktidardan değil de NAS mecburiyetinden bilecektik hala. Gel gelelim devletten yardım alanların çoğalması zannettiği gibi bir ekonominin başarı göstergesi midir? Şahin, AK Partili Metin Külünk bile fakirleştiren büyüme politikasına isyan etti. Şu iflas ilanı da onun Twitter paylaşımından. Sürekli büyüme rakamı açıklayarak sokağın gönlünü almak mümkün mü? Çünkü sokağa indiğinizde büyümeyi hissedenlerin çoğunun %10'luk dilime sahip kesim olduğunu görüyoruz. Mevcut politika ve tercihler alt ve orta gelir grubundan daha çok %10'u mutlu ediyor. Bitmedi, şu da külünkül. Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor. %10'luk kesime verilen krediler %50'lik kesimin refahını artırmıyor. Dar bir elit kesim servetine servet katıyor. Bu düzeni baştan aşağı değiştirmek zorundayız. Sokağı duymayan, sokağı görmeyen teknokrat akıl sorgulanmalıdır. Daha hafifini TÜSİAD Başkanı Turan söylediğinde tuzu kurulundan girilip acemiliğinden çıkmıştı. Yerli ve milli olmamakla CHP ağzıyla konuşmak ve iktidara düşmanlık etmekle suçlanmıştı. Sonra görünüşte büyütürken gerçekte fakirleştiren enflasyonla büyümeye Türk İş Başkanı Atalay'dan da tepki gelmişti. Erdoğan'ın dostuydu, enflasyonu durdurun zam da istemez diyordu. Şimdi ise daha sert itirazları en hızlı en ateşli işçi külünkten işitiyoruz zehir zemberek. Demek ki neymiş? Yeni AK Parti'nin kurduğu ve fakirden alıp zengine veren bu düzeni baştan aşağı değiştirmek gerekiyormuş. Çünkü bu düzen zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyormuş. Yoksullukla mücadele halkı fakirleşmeden korumakla olurmuş. Yoksulluğu azaltmakla, ortadan kaldırmakla olurmuş. Öyle daha çok aile yardım etmek iktidar için övünerek anlatılacak bir icraat kalemi değilmiş. Devletin eline bakan zekat ve sadakaya muhtaç hale düşürülen aile sayısının artması ekonominin kötü yönetildiğini göstermiş. Düzenin çöktüğünü ve altında halkın kaldığını ilan eden muhalefette düşman ağzıyla konuşmuyormuş. Hainliğinden değilmiş demek. Yolsuzluk, rüşvet, haksızlık, hukuksuzluk, torpil ve kayırmacılık gibi doğruları söylemek eğer AK Parti iktidarına zarar verecekse caiz değildi. Zaten bunlar bin yıldır vardı. Başkası gelse yapmayacak mıydı? Kurtlu bulgura talim etmeyi çağıran bu tip fetvalar yayınladığını mı unuttu? Fetva mı değişti, ayağına mı basıldı, menfaatine mi dokunuldu, artık ne olduysa.
Faruk Çakır 19 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde İsrafı Önleme Başkanlığı kurulsun başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bürokrasiyi azaltmak ve devleti daha dinamik hale getirmek için prensip olarak bakanlık sayısını azaltmak icap etse de israfı önlemek için yeni bir bakanlık kurulmasında fayda vardır. Elbette israfı önleme bakanlığı kurulması çok defa teklif edilmiştir. Fakat Türkiye idare edenler değil, bir bakanlık kurmak mevcut bir bakanlığa bağlı gerçekten etkili ve yetkili bir birim kurup israfa karşı acil mücadele başlatmış değil diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Her fırsatta ifade etmek gerekir ki böyle bir bakanlık ya da birim yeni bir israf kapısı olmamalı. Çok sınırlı sayıda maaşlı çalışanı yanında binlerce gönüllü çalışanı olmalı ve olabilir. Mesela bu gönüllüler Türkiye'nin her yerinde dört koldan devam eden israf kalemlerini tespit edebilirler ve bu israfın sona ermesini teklif edebilirler. Gönüllülerin teklifleri hataya geçtiği takdirde ortaya çıkan kârdan yani israf olmaktan kurtarılan paradan belli ölçüler dahilinde gönüllülere destek aktarılabilir. Geçen yıllarda böyle bir teklif kabul görmüş, hayata geçmiş ve bir okulda kaloriferlerin mesela yarım saat önce kapatılmasıyla büyük bir tasarruf ortaya çıkmıştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkemizde ve dünyada yaşanan gıda kayıpları ve israfına ilişkin bir basın açıklaması yapmış. Bayraktar'ın çizdiği tablo şöyle. Tarladan sofraya kadar olan kayıp miktarı 18 milyon tona denk geliyor. Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. İsrafın %61'i evlerde, %26'sı gıda hizmeti veren işletmelerde, %13'ü ise gıda satıcılarında meydana geliyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verileri hali hazırda 828 milyondan fazla insanın gıda güvenliğinin olmadığını, yani açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor. Dünyadaki gıdaların %14'ü hasat, taşıma, depolama ve nakliye aşamasında kaybedilirken %17'si de tüketici tarafından israf ediliyor. İsrafla mücadele tarladan başlamalıdır. Üreticilerin öncelikle yetiştirme ve hasat teknikleri konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Ülkemiz israfı yarıya indirmeyi başarabilirse büyük bir kar elde etmiş olur. Bismillah diye büyük bir tasarruf kampanyası başlatsak iyi olacak.
Tahran Radyosu.
Mustafa Balbay 19 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye Meclisi'nin 15 Temmuz raporu neden önemli başlıklı yazısına yer veriyor. 16 Temmuz günü bu köşede Türkiye Meclisi'nin hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimini araştırma raporunun neden resmi kayda girmediğini sormuştuk. Meclis araştırma komisyonlarının raporları geleneksel olarak Türkiye Meclisi Başkanı'na sunulur. Devamında genel kurul gündemine alınır. Başta raporu hazırlayanlar olmak üzere parti temsilcileri rapor ve raporun konusu üzerinde görüşlerini açıklar. Görüşmeler tamamlanınca oylama yapılır. Rapor kabul edildiği andan itibaren artık resmi bir belgedir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu belge ışığında önerilen kimi yasal düzenlemeler de ayrıca meclise gelir. En önemlisi konu hakkında meclisin genel bir bakışı oluşur. Örneğin 1990'lı yıllarda meclisin faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu raporu sonraki yıllarda da tartışılmıştır. 15 Temmuz raporu da resmi bir kimlik kazansaydı FETÖ ile mücadelede kimsenin karşı çıkamayacağı, herkesin bir ucundan tutabileceği bir süreç oluşabilirdi. AKP'nin bunu yapmayacağını biliyoruz ama gerçeği yazmak sorumluluğumuz. Bu raporun hazırlanmasında görev alan milletvekillerinin işin peşini bırakmaması gerektiğini vurgulamıştık. O dönem AKP milletvekili olan ve komisyon başkan yardımcılığını üstlenen, halen Gelecek Partisi genel başkan yardımcılığını yürüten Selçuk Özdağ aradı. Komisyon çalışmalarını özetledi. Durumu ne kadar ciddiye aldıklarını anlattı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in nasıl adım adım büyüdüğünü, büyütüldüğünün tarih kayda geçirildiğini söyledi. Özdağ rapor hazırlanıp meclise sunulduktan sonra peşini bırakmamış, raporu komisyon başkanı Reşat Petek'ten alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman işleme koymamış. Sonraki başkan da durumu devam ettirmiş. Sonunda Özdağ'a şu yanıt verilmiş. O rapor kadük oldu. Kadük'ün sözlük anlamı şu, değerini, önemini yitirmiş, eskimiş olan. Hukukta ise anlamı şöyle, bir yasama dönemi içinde görüşülmeyen, bu nedenle de bir daha gündeme getirmeyecek olan yasa tasarısı teklifi. Raporda bu kategoriye giriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen programda İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden, imamın Türkiye'ye sürülmesinden sonra yaşanan olayları ele aldık ve imamın Türkiye'ye sürülmesinden sonra ailesinin ondan 5 ay boyunca habersiz kaldığını ve bu yüzden eşinin ve ailesinin üyelerinin büyük bir endişeye kapıldığını hatırlattık. İmam Hümeyni yaklaşık bir yılını Türkiye'de sürgünde geçirdi ve ondan sonra Irak'a ve Necef kentine aktarıldı. Bu karar savak ajanları tarafından verildi ve görünüşte ve Şah rejiminin güvenlik ajanlarından birine göre savakın İmamı Irak'a göndermekten amacı imamın bilimsel ve siyasi kişiliğini küçük düşürmekti. Bu programda imamın eşinin dilinden Necef-i Eşref'teki sürgün ve ikamet anılarını size anlatacağız.
İmamın Türkiye'den zorunlu olarak ayrılması ve Irak'a gitmesi ve Necef-i Eşref'te yaşamasından yaklaşık bir ay sonra imamın eşinin ve ailesinin üyelerinden birkaçının Necef'e gitmesine izin verildi. Onlar bir savak gizli ajanının gözetiminde Kum'dan Necef'e gittiler. İmamın eşi şöyle anlatıyor. Necef'e gitmek için savakın izin vermesi gerekiyordu. Irak'a gitmemize izin verdiler. Tabii kendimizden başka hiçbir erkek, kadın ve çocuk olmadan seyahat etmemize izin verdiler.
Savak'a eşyayı taşımak için bir erkeğe ihtiyacımız olduğu söylendi. Onlar işçimiz Meşhedi Hüseyin'i yanımıza almamıza izin verdiler ama Ahmet'i de yanımızda götürmemize izin vermediler. 24 Recep sabahı Savak'tan din adamı kılığındaki bir ajan ile TBT yolcu şirketiyle Irak'a doğru yola çıktık. Oğlum Ahmet İran'da yalnız oldu ve bize garaja kadar eşlik etti. Irak'a yolculuk yaklaşık bir gün sürdü. Ancak Necef yolcuları sağlık raporu hazırlamayı ihmal ettikleri nedeniyle birkaç gün gümrük karantinasında kaldılar. Ertesi sabah Irak gümrüğüne vardık.
Sağlık raporu hazırlamayı ihmal etmiştik. Bu yüzden oradaki kirli gümrükte bizi bir hafta karantinaya aldılar. Dindar bir insan olan araç sürücüsü bizi tanıdı ve üzülmeyin Kazımeyn'den Necef'i arayıp durumu onlara anlatacağım ve eşyalarınızı Kazımeyn garajının deposuna bırakacağım dedi. O da aynısını yaptı. O gün ikindi vaktinde geldiler ve bize kolera aşısı yaptılar. Eşyadan yanımızda sadece bir tencere vardı. Biz 17 kişiydik ve bizi 10 yataklı nispeten geniş bir odaya yerleştirdiler.
Gümrükte geçen bir haftalık zorlu koşullardan ve karantina dönemine geçirdikten sonra imamın ailesi Necef şehrine girdi ve uzun bir ayrılıktan sonra küçük bir evde imamla buluştular. Sonunda bir hafta sona erdi ve Bay Şebisleri iki arabayla yanımıza geldi ve bizi doğruca Necef'e götürdü. Necef'e girdiğimizde hava kararmıştı. Daha önce benzerine görmediğimiz bir eve girdik. Alçak tavanlı, dar, karanlık ve ince bir koridordan geçtikten sonra bizi dolambaçlı bir merdivene yönlendirdiler. Yolumuzdaki merdivenlerde ışık yoktu. Varsa da o kadar loştu ki ayaklarımızın altını göremiyorduk ve bazen çocuklar yere düşüyordu. Sonra imamın oturduğu küçük bir odaya vardık. İmam odanın yukarı kısmında oturmuştu.
Uzun bir ayrılık ve siyasi baskılardan sonra imam ve ailenin babasıyla görüşme heyecan ve sevgi doluydu. Çocuklar ona olan sevgilerini gözyaşları ve sevinç şeklinde dile getiriyorlardı. Ancak İmam Hümeyni aile üyelerini sakince ve soğukkanlılıkla karşıladı. Kızlar ağlayarak ve coşkuyla ellerini öpmeye başladılar. Ben de selamlamayla meşgul oldum. Nasılsınız dedi. İyiyim dedim. İnanın herkese sanki daha dün herkesi görmüşçesine davrandı. Soğukkanlılıkla ve sakince hal hatır soruyordu. Mustafa nerede diye sordum. Kutsal türbeye gitmiş, gelecek dedi. Birkaç dakika sonra geldi ve ona sarıldım. İradesizce ağlamaya başladım. Bir süreydi böylesine ağlamamıştım. Ağlamam alışılmadık bir şeydi. Bütün vücudum titriyordu. Herkes şaşırmıştı. Çünkü herkes benim sabrımı biliyordu.
Necef'teki ev çok sadeydi. Çünkü imam, halkın kaynaklarından, imamın payı olan paralardan hiçbirinin özel hayatına harcanmasına izin vermiyordu. İmamın değerli eşi Necef'teki evin durumunu şöyle anlatıyor. Mutfak bir mahzenden başka bir şey değildi ve suyu kanalizasyon kuyusu ve kaçak koymak için rafı yoktu. Yemek servisi yapmak istediğimizde kazanı mutfaktan çıkarırdık ve herhangi bir yemeği kontrol etmek istediğimizde işçi yeterli yer olmadığı için mutfaktan ayrılırdı.
Tahran Radyosu.
13,5 yılı böyle geçirdik. Eski bir halı ve iki ince kilim eve döşemişti. Daha sonraları Mustafa babasını 9 metrelik bir halı satın almaya ikna etti. Daha sonraları arkadaşlarımızdan biri de bir buzdolabı bize hediye olarak getirdi. İran'a olan mesafeye ve imamın eşinin telefona erişim ihtiyacı olmasına rağmen İmam ailenin halkın paralarını kişisel ve özel konuşmalar için kullanmasına izin vermezdi.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Necef'te telefonum yoktu ve bazen kardeşlerimi ve anne babamı özlüyordum ve belki de o günlerde en kolay iletişim aracı telefondu. Ama imam şeriat paralarını kişisel ve özel konuşmalar için kullanılmaması gerektiğine inanıyordu. Ve bu yüzden iç mekan için bir telefon getirilmesini istemezdi. Akrabalarıma telefon etmek için çok istekli olmama rağmen direkt telefon hattına sahip olmamda ısrar etmezdim. Sevdiklerime söyleyeceklerimi kağıda yazardım ve birkaç gün sonra bana cevap verirlerdi.
İmam şeriat kaynaklarını harcarken çok dikkatli davranırdı ve kişisel ve gereksiz tüketim kokan harcamaları önlerdi. İmam oğlunun ve aile üyeleri için telefon kullanma konusundaki ısrarından dolayı onu azarladı ve Hacı Ahmet Ağa'ya hitaben yazdığı bir mektupta şöyle yazdı. İnşallah şeriat bilimlerini okumada ve ahlakı yükseltmede başarılı olursunuz. Öncelikle bir daha peynir göndermeyin. İkimiz için de iyi değil. Bana yasak. İkincisi telefon hattı getirin. Parasını veririm diye telefonla ilgili bir şey yazmayın. Ben telefon hattı getirmeyeceğim ve sizin de fakirlerin malından başka bir şeyiniz yok. Ve şimdiden şeriat paralarına dikkat etmek için pratik yapmanızda ve aşırıya kaçmamanızda fayda var. Cenab-ı Hak sizden razı olacaktır. Vesselam.
İmamın kızları İran'a döndükten sonra durum imamın eşi için daha da zorlaştı. Sevdiklerinden uzak garip bir şehirde yaşamak. Kızların 3 aylık ikameti bitti. Annemle birlikte İran'a döndüler ve bizi garip bir şekilde hem de Necef şehrinde yalnız bıraktılar. Ne bir arkadaş, ne bir dost ve ne bir dildaş vardı. Küçük bir evle ve tüm sevdiklerimden, özellikle de 18 yaşındaki sevgili oğlum Ahmet'ten uzak olmanın acısıyla ve ona neler olduğunu, hayatını nasıl geçirdiğini, hangi insanlarla karşılaşacağını bilmeden yaşıyordum.
Allah'a şükürler olsun, onda olan akıl ve zeka ve dirayeti bildiğimden kişisel işlerini ve imamın ofis işlerini iyi halledebileceğini biliyordum. Necef'teki zorluklara rağmen İmam Hümeyni'nin eşi yeni koşullara uyum sağlamaya ve oradaki alimlerin bilgelik ve bilgisinden daha fazla öğrenmeye çalışıyor. İmamın eşi şöyle anlatıyor: Necef'te kalmak başladı. Ne zamana kadar? Tanrı biliyordu. Evi ve hayatı düzenlemekle meşgul oldum. Yavaş yavaş Necef'te arkadaşlar da buldum. Tabii şu farkla ki Necef beylerinin meclisi mücadele meclisi olmasa da en azından bilgelik ve bilim meclisiydi. Hayatın sadeliği sadece imamın eviyle sınırlı değildi. Hacı Ağa Mustafa da hayatında gereksiz savurganlıklardan kaşınmayı kendine adamıştı ve bu yöntemi ve tavrı imamdan öğrenmişti.
2 ay sonra kendisine ayrı küçük bir ev hazırladı. İmamın eşi Hacı Ağa Mustafa'nın evi ve hayatının durumu hakkında şöyle yazıyor: Mustafa bir ev bulana kadar 2 ay bizim evimizdeydi. Eşyaları yoktu ve biz onlara kendi evimizden eşya verdik. Uzun bir süre için yatakları bile yoktu ve geceleri Allah bilir havanın ne kadar sıcak olduğu bir zamanda çatıda uyuyorlardı. Onun buzdolabı yoktu. Ona bu konuları bir düşün, çocukların suçu ne ki dendiğinde yaşlı babam böyle yaşasın. Ama benim buzdolabım olsun, Tanrı bunu sevmiyor, derdi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda imamın değerli eşinin dilinden sizlere Necef'teki hayatında yaşananlar ve İmam Hümeyni'nin oradaki siyasi mücadeleleri hakkında bahsedeceğiz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde çiftler ve eşlerin iletişim becerileri ve iletişim kurmalarının öneminden bahsedeceğiz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Eşler arasındaki etkili iletişim, her çiftin birbirinin mesajını diğer tarafın istediği gibi algıladığı bir ilişkidir. Birçok aile içi ve ailevi anlaşmazlık ve tartışma, çiftin düzgün konuşamama ve bireylerin birbirlerinin kastını ve amacını anlayamama gibi iletişim becerilerinin eksikliğinden kaynaklanır. Etkili iletişim insanları müreffeh kılar ve yaşam kalitelerini artırır. Bu arada eşlerin iletişim becerileriyle donatılması onları uyumlu ve doyumlu kılmaktadır. Farklı geçmişlere ve yaşam tarzlarına sahip iki kişi evlenmeye karar verdiğinde eş ile iletişim becerileri konusunda farkındalık ve bilgi sahibi olmak esastır.
Çiftler arasındaki ilişkide etkili olan faktörlerin bilinmesi eşin tanınmasına çok yardımcı olur. İlk faktör arka planı bilmektir. Ebeveynleri ve diğer aile üyeleriyle konuşmalarını ve etkileşimlerini ve ayrıca kişinin orijinal ailesinde gördüğümüz davranış türlerini gözlemlemek bize evlilikten sonra nasıl davranacağı hakkında çok fazla bilgi sağlar. Cinsiyet farklılıklarını bilmek karşı tarafı tanımanın bir sonraki faktörüdür. Bu şekilde kadın ve erkeğin iletişim tarzları arasında bilgi eksikliği, yanlış anlaşılmalara neden olan farklılıklar ve bazı ihtilafların kökleri keşfedilmektedir. Örneğin erkekler daha az dinler ve cevap vermeye ve konuşmaya daha fazla odaklanır. Kadınlar ise daha iyi dinler ve kişisel sorunları hakkında daha rahat konuşurlar.
Ruh hali ve duygusal durum, çiftleri tanımada etkili olan diğer bir faktördür. Bu nedenle iletişim üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin çiftler kendilerini endişe, öfke, üzüntü, kaygı, yorgunluk gibi olumsuz ruh halleri içinde bulduklarında eşlerinin davranışlarını yanlış anlamaları ve eşlerinin normal hatta olumlu sözlerini yanlış anlamaları daha olasıdır. Bu nedenle iyi bir ruh halinde değilseniz konuşmamanız veya yargı ile yaklaşmamanız önerilir.
Bildiğiniz gibi mantıksız inançlar evlilik uyumunu olumsuz etkiler. Kendiniz ve yaşam hakkında kesinlikle olumlu inançlar, memnuniyet ve mutluluk getiren bir ilişkiye yol açar. Birlikte yaşama ve evliliğe zarar veren tutumlardan biri, örneğin tüm erkeklerin veya tüm kadınların güvenilmez olması, eşimin ne istediğimi ve nasıl hissettiğimi bilmesi gerekmesi ve bunu onunla konuşmama gerek olmaması düşüncesidir.
Söylediklerimize göre çiftlerin iletişim tekniklerinde becerilerini geliştirmesi esastır. Kelimeleri her zaman her yerde kullanmamak bu tekniklerden biridir. Bazı insanlar sözlerin etrafındakilerin moralini nasıl bozduğunun farkında değiller ve istediklerini istedikleri zaman söylüyorlar. Eşimizle konuşuyorsak her zaman veya hiçbir zaman kelimelerini asla kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Beni hiç umursamıyorsun ya da her zaman bencilsin ya da örneğin beni hiç dinlemiyorsun gibi cümleler gibi ifadeler hep soruna davetiye çıkarmıştır. Bu cümleleri kullanmak eşimize savaş ilan etmek gibidir.
Tahran Radyosu.
çiftin iletişim becerisindeki en önemli noktalardan biri de bir nevi saygısızlık olduğu için eşinizin sözlerini kesmemektir. Eşinizle konuşurken tam konuşmasına müsaade edin. Biraz sabırlı olun ve konuşmasını bitirmesini bekleyin. Sözünü kestiğinizde onu kızdırırsanız ve onu dinlemediğiniz ve ona değer vermediğiniz hissini ona verirsiniz. Çiftler birbirlerinin konuşmalarını dinlemediklerinde ihtiyaç ve isteklerinin farkında olamazlar. Ayrıca cümlesinin bitmesine izin vermediğimizde gerçekçi olmayan ve aceleci sonuçlara varabiliriz. Çiftin iletişim becerileri uzmanlarından birine göre eşimiz duygularını bizimle paylaşmak istediğinde ne demek istediğini anlamak için sözlerini kendi kelimelerimizle özetlemeye çalışır ve ona doğru olup olmadığını sormalıyız. Bu durumda ikiniz de birbirinizi dinlemiş olursunuz. Bu tür bir konuşma aynı zamanda eşimizin onun gerçekten ne demek istediğini anlamamızın bizim için önemli olduğunu anlamasına yardımcı olur.
Bir diğer iletişim hatası da zihin okumadır. Zihin okuma, insanları nasıl düşündüklerini, ne yapmak istediklerini ve nasıl hissettiklerini hayal ederek algılarımızı başkalarına atfetmemiz anlamına gelir. Cesurca söyleyebiliriz ki farklı insanlar ve çiftler arasında meydana gelen yanlış anlamaların ve farklılıkların çoğu bu zihin okuma hatasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bunu yapmayı bırakmalıyız. Çünkü dünya ve çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizde gerçeği olduğu gibi görmememize ve sadece zihnimizin onlardan ne anladığını görmemize neden olur. Zihin okuma oldukça rahatsız edici ve öfkeli olabilir. Örneğin, benim arkadaşlarımı sevmiyorsun, sorumluluktan kaçıyorsunuz gibi şeyler söylemek, bu tür ifadeler kullanmak mantıklı diyaloğu engelleyebilir.
İletişim becerileri doğuştan gelen yetenekler olmaktan ziyade eşimizle konuşabilmemiz ve onu dinleyebilmemiz için öğrenilebilen ve geliştirilebilen özel beceriler gerektirir. Eşimizle iletişim becerilerimizi geliştirmek için kurallara uymamız gerekir. Birinci kural, bir tarafı silahsızlandırmaktır. Bu, taviz vermeniz ya da vazgeçmeniz gerektiği ya da kızgın olmayacak, hüsrana uğramayacak ya da kışkırtılamayacağınız anlamına gelmez. Tüm düşünceleriniz ve duygularınız konusunda haklısınız. Eşinizin de dinlemeye ve üzerinde düşünmeye değer bir şeyler söyleyebileceğini unutmayın. Bu sohbet haklı olduğunuzu kanıtlamanız gereken bir savaş alanı değil. Bu kazanman gereken bir savaş değil.
Bir sohbete girdiğinizde emin olabileceğiniz tek bir gerçek vardır. O da kendi düşüncelerinizin, duygularınızın ve algılarınızın farkında olmanızdır. Sizi ve eşinizi konuşturması gereken tek şey her birinizin emin olabileceği, yani kendi düşünce, duygu ve algılarınızdır. Ne yazık ki hemen hemen tüm çiftlerde bir kişi diğeri tarafından feda edilmektedir. Sonuç olarak tartışmaların çoğunun odak noktası birbirlerini suçlamaktır. Kendiniz hakkında konuşmaya çalışırken partnerinizi suçlamaktan, eleştirmekten veya suçlu hissettirmekten kaçının. Eşiniz, çocuklarınız, işiniz veya arkadaşlarınız değil. Kendiniz hakkında konuşmak için buradasınız. Partnerinize bakın ve onun hakkında şu anda neler ortaya çıkarabileceğinizi düşünün. Bu çiftlerin en önemli iletişim becerilerinden biridir.
Mantıksız duygularınızı tanımak da önemlidir. Bunları uygunsuz, olgunlaşmamış veya anlamsız bularak göz ardı etmeyin. Kaçınmayı tercih ettiğiniz duygular hakkında konuşmaya çalışın. Korktuğunuz duygular açığa çıkarsa sizi utandıracak ve küçük düşürecektir. Örneğin, incinmiş veya hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız bu duyguları eşinizle paylaşın. Bu sizin ne kadar incinmiş ve sinirli olduğunuzla ilgili değil. İncindiğiniz veya hayal kırıklığına uğradığınız basit bir gerçektir ve bu size duygusal acı veriyor.
Çoğu insan istedikleri hakkında konuşmaktan utanır veya söyleyemez. Ama kişisel arzular ve savunmasız hissettiğiniz varlığınızın derinliklerinden doğar. Benim tamamlayıcım olmanı istiyorum. Sana karşı nazik olmak istiyorum. Bir bebeğim olsun istiyorum gibi duygular ifade edilemez. Siz ve eşiniz bu düzeyde iletişim kurduğunuzda aranızdaki önemsiz sorunların çoğu ortadan kalkar ve bunların yalnızca ilişkinizde dikkatinizi çekmek için yaratılmış sonuçsuz şeyler olduğu anlaşılır.
Dinleme çiftler için öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken en önemli iletişim becerilerinden biridir. Sadece duymak, dinlemek anlamına gelmez. Ancak bizimle konuşan kişinin koşulsuz ilgisini anladığımızda o kişiyi gerçekten tanıyabiliriz. Dinlemek tamamen dinlediğiniz kişiyle ilgilidir. Yorumunuzu kenara bırakın. Diğer kişinin söylediklerine yönelik düşünceleriniz, fikirleriniz veya tepkileriniz hem alakasız hem de uygunsuz olabilir. Konuşan kişi sizden tavsiye veya rehberlik istemez. Gerçekten ihtiyaçları olan şey görüldüğünü hissetmek için duyulmak.
Eşinizi empatiyle dinlerken ve duygularını anlarken bir insan olarak onun için üzülün. Yeni bir bakış açısı bulacaksınız. Partnerinizin sorunlarını dinlediğinizde. Onlara karşı aşırı kişisel tepkileriniz önemli olmayacak. Partneriniz sizinle konuşurken ve sizi tamamen dinledikçe muhtemelen ikiniz de birbirinizin deneyimlerini ve duygularını daha derinden anlayacaksınız. Bu anlayış ve anlaşma düzeyi beraberine gelen empati ve şefkatle birlikte bir çift arasındaki birçok kafa karışıklığını gidermeye yardımcı olacaktır.
Söylenenleri öğrenip takip ederek aranızdaki soruna neden olan kişisel sorunları ve tepkileri belirleyebilirsiniz. Artık beladan kaçınmak için gelecekte ne aramanız gerektiğini biliyorsunuz ve birbirinizle sorun yaşarsanız neler olduğunu anlayabilir ve onunla daha hızlı başa çıkabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye ordusunun bu ülkenin tüm sınırlarına hakim olmasının zorunlu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın diplomatik siyaseti meyvesini vermeye başlıyor açıklamasında bulundu. İran Spor ve Gençlik Bakanı, Türkiye'nin İranlı kadın sporcuların Türkiye'deki kulüpleri üyeliği konusunda istekli ve hazır olduğunu duyurdu. İran Merkez Bankası Başkanı, ruble para biriminin iç piyasaya girişini duyurarak bununla birlikte işlem hacmi giderek artacak ve sadece dolar ve euro belirleyici olmayacak dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın nükleer kazanımlarına atıfta bulunarak İran'ın hedeflerini ilerletmek için kimseden izin almayacağını söyledi. İran'da Arjantin Büyükelçiliği'nin geçici maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak, Türkiye Güvenlik Konseyi'ne şikayet ediyor. Irak Başbakanı, Türk saldırganına karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Ammar Hekim, Irak hükümeti Türkiye'nin saldırılarına cevap vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye, Duhuk'a yapılan saldırının terör eylemi olduğunu belirtti. Akar, F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki gösterdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.